Ayrım 8.
Sayfa 86. Derken anne fok balığı da görünmez olur. Bir yaz evine dönüşür iskele. Vapur bekleyenlerin ağzını bıçak açmaz. Herkes donuk gözlerle sudaki çırpıntılara bakar. Uzakta görünen vapur iskeleye yaklaştıkça gözler daha da buğulanır. Yarış atları gibi. Aktör Fehim Efendi, halk şairi Üsküdarlı Vasıf Hoca'ya yaklaşarak şunları söyler. Vasıf, şu kızın hayatını bir dram yapıp tiyatroda oynatacağım ama gel gör ki sahnede Bahriye olabilecek tek aktrisimiz yok. Onu ancak Sara Bernard temsil edebilir. Bir cami avlusunda fısıltı halinde yapılan konuşmada adı geçen Bahriye Hanım musalla taşında yatmaktadır. Vasıf Hoca bir kulağıyla aktör Fehim Efendi'yi dinlerken öbür kulağında bir erik ağacının dalına kendini asmadan birkaç gün önce ziyaretine gittiği Bahriye Hanım'ın şu sözleri çınlamaktadır. Anamı bilmedim. Ağabeyim kendisini unutturdu. Babacığıma çok acıdım. Kocamın alçaklığı çok gücüme gitti. Fakat buna dayanamayacağım. Tahammülüm şu göz pınarlarım kuruyuncaya kadar. Annesini çocuk yaşlarında kaybeder Bahriye Hanım. Alkolik olan babasının elinde büyür. Kocası İlyas ise biriktirdiği paralara el koyarak terk eder evi. Tek avuntusu oğlu İsmail'dir. Ne var ki o da gönüllü olarak gittiği Balkan Savaşı'ndan geri gelmez. Şair Vasıf Hoca küçük langadaki evini ziyarete gittiğinde Bahriye Hanım'ı sedirin köşe yastığı üstüne koyduğu oğlunun fotoğrafıyla konuşurken bulur. Yüreği oğlunu kaybetmiş olmanın ateşiyle küle dönüşen Bahriye Hanım dillere destan tulumbacılardan biridir İstanbul'un. Bilinen tek kadın tulumbacı da odur. Çıplak ayaklarıyla yağmur, çamur demeden sokaklarda koşan Bahriye Hanım, birçok erkeğin cesaret bile edemediği mesleğinde kısa sürede ünlenir. Güzelliğiyle de görenleri hayran bırakır kendisine. Reşat Ekrem Koç'u İstanbul Tulumbacıları adlı kitabında şu benzetmeyi yapar. Kızın namusunda kimsenin gözü yoktu. Evlendikten sonra idaresinden korkarlardı. Arabaya koşulmaz yarış atı gibiydi. Oktay Rifat 1 Aralık 1950 tarihli Yeditepe dergisinde yayınlanan değerlendirme yazısında at yarışı severlerin diliyle seslenir okura. Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı geldi. Orhan Veli'dir yazıda sözü edilen. 1921 yılında Halife Abdülmecit'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği düğünde sünnet edilen çocuklardan biri olan Orhan Veli'nin ölümü şüpheli görüldüğü için doktorlar tarafından otopsi yapılan ince narin bedeni Cerrahpaşa Hastanesi'nin morguna kaldırılırken elbiseleri de depoya gönderilir. Kardeşinin elbiselerini teslim alan Adnan Veli, ceketin ceplerini karıştırdığında sarı ambalaj kağıdına sarılmış bir diş fırçası bulur. Fırçanın sarılı olduğu kağıt açıldığında Aşk Resmi Geçidi adlı bir şiirin yazılı olduğu anlaşılır üstünde. Bu şiirinde Orhan Veli 12 sevgilisini anmaktadır sırasıyla. Koşuya hazırlanan yarış atları gibi sıralanan kadın adlarının kimileri okunamaz. Bunun nedeni şairin dişlerinde gezdirdiği fırçayı kurumasını beklemeden kağıda sarması ve böylelikle kimi dizelerin mürekkep lekesine dönüşmesidir. Yani bir yerde şairin dudaklarının ıslaklığıdır öptüğü kimi kadınların adlarını silen. Sevgililerinin sayısını 32'ye tamamlayamadan ölen Orhan Veli'nin cebinde bir de at yarışı bülteni çıkar. Veli Efendi de at yarışı izleyenlerin arasında Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte görülür Orhan Veli. Yanlarında Orhan Veli'nin Beykoz'dan çocukluk arkadaşı olan şair Halim Şefik de vardır. Orhan Veli'nin cebinde yarış atları ve sevgililerin adları ayrı ayrı kağıtlarda yazılı olsa da Halim Şefik bir şiirde toplar her ikisini de. Ben sevgilimin sevdiği şeyleri ezbere bilirim. Balıklardan pisi, oyunlardan bayılır 66'ya, yemişlerden kuzu kestanesi, parası olunca gider Veli Efendi'ye at yarışlarına. Cemal Süreyya 12-24 Temmuz 1972 tarihleri arasında 13 gün hastanede yatan eşi Zuhal Hanım'ı mektup yağmuruna tutar. Her gün yazılan mektuplarda Aragon, Rabia Hatun, Oktay Rifat, Apollinaire ve Pir Sultan gibi şairlerin adları verilerek alıntılar yapılır. Şairin 23 Temmuz günü kaleme aldığı mektubun sonunda "Biz koşuyu kaybettikten sonra da koşan atlarız" dizesi jokeyi, yani şairi anılmadan yer alır. Bu yüzden şairin mektuplarını okuyanlar Cemal Süreyya'nın sanırlar o dizeyi. Oysa attan düşen jokeyin adı Sezai Karakoç'tur. Jokey sözcüğünü kullanıp da bir şiirini ünlü jokey Süleyman Akdi'ye ithaf eden Ersin Tezcan'ı anmamak ayıp olur. Şöyle diyor: "At yarışlarını takip eden Ersin Tezcan, at eğersiz, insan eğersiz güzeldir." Uruguaylı Matus Rodriguez, 1917 yılında yaptığı bir şarkının telif haklarını editör Ricardi'ye satar. Aldığı paralarla da at yarışlarının yapıldığı hipodromun yolunu tutar genç besteci. Rodriguez'in burun buruna koşan atlardan hangi koşuda siyah, hangi koşuda beyaz renkli olanını oynadığını bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da kazandığı parayı o gün tükettiğidir. Söz konusu şarkı ise La Comparsita'dır. Düğünlerde gelin ve damadın burun buruna sokularak dans ettiği. O ki Latin Amerika'ya kadar uzandık, arkadaşı Albert Granados ile başladığı yolculuktan 1952 yılının Temmuz ayında ayrılan tıp öğrencisinden de söz etmeliyiz. Genç adam Caracas kentinde karşılaştığı bir tanıdığının yük taşıyan uçağıyla geri döner evine. Halkların sırtına eğer vurulup ağızlarına dizgin takmak isteyenlere karşı direnen genç adam Ernesto Che Guevara'dan başkası değildir ve Che'nin o yolculukta aralarına karıştığı yolcularda yarış atlarıdır. Bu yazının son metrelerini ünlü İrlandalı yazar Bernard Shaw'un Moskova'da düzenlenen bir at yarışına kendi adının verileceğini öğrenmesi üzerine söylediği sözle tamamlayalım. "Sanıyorum yarışta tek at koşacak. Sosyalist devlette rekabet olmadığına göre." Deniz atlarını korkutan tramvay. "Lahanayı sever misiniz? Sizi bilmem ama benim aram pek hoş değildir. Bu yüzden olsa gerek şu şiiri midem kaldırmaz bir türlü. Dizilmez yüz bin bir ipliğe bamya gibi. Aslandır o, arabayla gezer lahana. Hiçbir zevk ve mutluluk anlaşıldı olmazmış onsuz. Olur mu helva söyleşileri? Olmazsa eğer lahana, layıktır ona ilhami. Ne türlü övgüler yazsa, lahanacım, lahanacım, lahanacım, lahana. Siz de lahanayı benim gibi sevmiyorsanız, şiiri yazan ilhami de ne zevksiz adammış, övgüler düzecek başka yiyecek bulamamış mı diye söylenirsiniz. Ama sessiz olun, kulağı vardır yerin. İlhami'nin yaşadığı dönemde böyle konuşamaz, şiirini beğenmemezlik edemezdiniz. Çünkü İlhami, Padişah 3. Selim'in ta kendisidir. 3. Selim'in yemek zevkini de yazdığı dizelerle eleştiri sofrasına koymak yanlış olacaktır. Çünkü bu şiirde adı geçen lahana, Osmanlı'nın ilk spor takımlarından birinin adıdır. Evet, yanlış okumadınız. Lahana, 2. Murat döneminde kurulan iki spor takımından birinin adıdır. Diğerinin adı da 3. Selim'in şiirinde aşağıladığı bamyadır. Lahana spor ile bamya sporun adları Amasya ve Merzifon kentlerinden doğmuştur. Amasya'nın bamyası, Merzifon'un lahanası ünlüdür. Bu iki takıma girmek için çok iyi kılıç, pala kullanmak ve hepsinden önemlisi usta bir binici olmak gerekirdi. Cündi adı verilen biniciler cirit oyunuyla başladıkları karşılaşmalarda atılan ciriti çokmak denilen sopayla karşılama, üstüne 30 kat tel sarılmış keçeyi kılıçla ikiye ayırma ve kabağa ok atma konularındaki becerilerini de sergilerdi. 3. Selim lahana sporu tutarken 2. Mahmut'un gönlü bamya spordan yanadır. 3. Selim'in günümüz amigolarını kıskandıracak şiirinin yanında 2. Mahmut'un 1811 tarihli nişanın tepesini bamya ile süslediği bilinir. Ne var ki eski saray geleneklerinden olan lahanacıları ve bamyacıları 1827'de yasaklayan da 2. Mahmut olur. Bu iki güzide kulübün simgeleri olan lahana ve bamya, Topkapı Sarayı'ndaki Şehzadegan Dairesi'ndeki duvar resminde iç içedir. Bu da bizlere genç şehzadelerin spora olan ilgisini gösterir. Günümüz spor kulüpleri gibi lahanaların ve bamyaların formaları vardı. Lahanacılar yeşil, bamyacılar ise kırmızı kadifeden elbise giyerlerdi. Futbol sahalarında görmeye alıştığımız kavgalarda bu iki takımın karşılaşmalarından eksik olmaz oyunlar kimi kez yarıda kalırdı. Cirit oynamayı en çok seven Osmanlı padişahı 4. Murat'tır. Bunun da nedeni hiç şüphesiz ki bu padişahın atı olan düşkünlüğüdür. Öyle ki 4. Murat 1637 yılında Bağdat seferine çıkarken mücevher koşumlu 9 atını da yanında götürmüştür. Ancak 4. Murat'ı çok sevdiği bu atlarla cirit oynarken göremezsiniz. Padişah cirit oyunu içine yetiştirilen 40 atı da Bağdat seferine katmıştır. Gözünün önünden ayırmak istemediğinden olsa gerek, 40 atı da otağı Hümayun'un önüne bağlayarak gölgeliğinden onlara da yer ayırmıştır 4. Murat. İstanbul sokaklarında seyyar sebze satıcılarının lahana ve bamya yüklü arabalarını çeken atların tarih kitabına bir göz attığımızda, 3 Eylül 1869'un önemli bir gün olduğunu okuruz. Çünkü o gün ilk atlı tramvay sefere konulmuştur İstanbul'da. Böylelikle tramvay hattına parke döşenerek kentte ilk kez yolların düzeltilmesi uygulaması da başlatılır. Tramvaya koşulan atların getirildiği iki ülke vardır: Macaristan ve Avusturya. Kadana tipindeki bu güçlü atlardan bir tramvaya hattın durumuna göre 2 ya da 4 tane koşulmakta, yokuş başlarına ise takviye atlar için ahırlar yapılmaktadır. Buraya geldiğinde sürücü kısa bir mola verir, bu arada yokuşun çıkılmasında yardımcı olacak atlar tramvaya bağlanır. Atlı tramvaylarla birlikte İstanbul halkının gözünde atın görünümü de başka bir yöne taşınır. O yıllarda kentte kaldırım olmadığından atların halkı ezmemesi için bir görevli de onlarla birlikte koşmaya başlar. İstanbul'un serseri ve bıçkınlarının rağbet ettiği bu yeni meslek vardacılıktır. Yollarda "Varda!" diye bağırarak ya da boru çalarak insanları uyaran vardacıların işlerine bir süre sonra tasarruf amacıyla son verilir. Onların yerine tramvayın geldiğini haber vermek üzere çıngıraklar bağlanır atların boyunlarına. Ne var ki bu uygulamada atların ürkerek pek çok kazaya yol açmaları yüzünden kaldırılır. İstanbul'da o yıllarda okuma yazma oranı düşük olduğundan nereye gittiğinin anlaşılması için atlı tramvayların tabelalarına resimler konulmuştur. Örneğin Yedikule'ye gidecek olan tramvayın tabelasında bir de kule resmi yer alırdı yazının yanında. 1912 yılında Balkan Savaşı başlayınca tramvay şirketinin atlarının ordu tarafından satın alınmasına karar verilir. Böylelikle atlar bir daha hiç koşulmamak üzere ayrılır tramvaylardan. Kısa bir süre sonra da 20 Şubat 1914'te elektrikli tramvaylar sefere konulur. Galata Köprüsü'nden geçen bir atlı tramvay yoktur. Dolayısıyla da hiçbir vardacı bağırarak koşmamıştır köprü üstünde. Galata Köprüsü'nde görülen ilk tramvay elektriklidir. 1968 yılının yazı tramvay tarihi açısından son derece şaşırtıcı bir görüntüye sahne olur. Söz konusu yılda İstanbul'un Çekmece ve Ambarlı semtleri arasındaki sahile 100 tramvay vagonunun yan yana dizilmesi deniz atlarını korkutmuştur. Müdürlüğünü Mehmet Oksal'ın yaptığı İETT kampındaki tramvay vagonları yaz mevsimi boyunca günlüğü 3 liradan işletmede çalışanlara kiralanmıştır. 4-5 yıl sonra çürüyen vagonlar kullanılmaz duruma gelince deniz atları da rahat nefes almışlardır. Kuşlara yapılan haksızlık. Ölü askerlerin ceset yığınları arasında bir çift erguvan renkli ayakkabı dikkatleri çeker. Ayakkabıların üstünde altından yapılma kartal figürleri vardır. Cesetleri toplamakla görevlendirilenler durumu hemen haber verirler. Teşhis edilmek üzere getirilen esir düşmüş birkaç asker başlarını hüzünle sallayarak gözyaşları içinde cesedin İmparator Konstantin'e ait olduğunu onaylar. Bizans'tan geriye yağmalanan bir kent ve ozanı bilinmeyen şu dizeler kalır. Elimizde olsa da yarsak, herkesin yüreğini, kafasını, içindekileri görsek ve gerçek bir dostumuz bulunduğuna emin olsak. Krallıkları, hanedanlıkları birçok kültürde kartal simgeler ama sarayların bahçelerinde en çok görülen tavus kuşudur. Bu kuş Osmanlı saraylarını süslemiş olsa da edebiyatımızda yer bulamamıştır kendine. Tavus kuşu Fransız edebiyatında daha çok çıkar karşımıza. Örneğin Max Jacob bir şiirinde tavus kuşunun kuyruğuna kondurulan bir gül olarak tanımlar yangını. Apollinaire ise Romalıların beynini ve dilini yedikleri bu kuşun bir kusurunu dile getirir. Bu kuşcağız gerdi mi bir sürünen yelpazesini daha da güzelleşir tek açmasa gerisini. Tavus kuşu şair Akgün Akova ile yönetmen Derviş Zaim arasında polemik konusu olmuştur. Derviş Zaim'in Tabutta Röveşata adıyla Güzel Filmler Hanesi'ne gol kaydettiği eseri, sokakta yaşamak zorunda kalan bir otomobil hırsızıyla eroinman bir kızın aşkını içerir. Filmin gösterime girdiği yılda İstanbul duvarlarını süsleyen afişinde başrol oyuncusu kucağında bir tavus kuşuyla poz verir. Akgün Akova'nın da Sansürttürme Şairi Abüyü adlı şiirinde şu dizeler okunur. İki tavus kuşunun katline ferman yazıp aç midemle, Gülhane Parkı'nda pişirip yediğimden fişlediler karakol karakol. Tabutta Röveşata'nın kahramanı, kucağında taşıdığı tavus kuşunu yemeye kalkışır filmin sonunda. Akgün Akova'nın şiirinde tavus kuşlarını midesine indiren adam da bir otomobil hırsızıdır. Şiirin filmin çekiminden çok önce yayınlandığını düşünecek olursak, Derviş Zaim'in dizelerin etkisi altında kalıp kalmadığı merak konusu olur. Limassol'de geçen çocukluk yıllarında evlerinin bahçesinde tavus kuşu besleyen Derviş Zaim'e sorarsanız, Gülhane Parkı'ndaki tavus kuşlarına göz koyan bir adama anlatan bir gazete haberinden etkilendiğini söyleyecektir. Akgün Akova ve Derviş Zaim, biri edebiyatın, diğeri sinemanın ustalarından, bir şiir ve film arasındaki benzerliğin yarattığı şaşkınlıktan her iki sanatçıyı da selamlayarak sıyrıldıktan sonra gidiyoruz 17. yüzyılın ortalarında bir Yeniçeri kahvehanesine. Ama burada toplanan insanların da bir konuyu tartıştıklarına tanık oluruz. İkinci Mahmut'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kapatmasıyla devrin tamamlayacak olan bu kahvehanelerde tartışılan elbette memleket meseleleridir. Sakın ola ki meşhur isyanları gözünüzün önüne getirerek Yeniçeri kahvehanelerini izbe, havasız, karanlık yerler sanmayın. Nerede manzarası güzel bir kahvehane görseniz bilin ki orası bir Yeniçeri kahvehanesidir. Yeni açılan bir kahvehaneye armağan olarak kanarya getirmek Yeniçeriler arasında gelenektir. Bu yüzden her kahvehanede 40'a yakın kanarya vardır. Bu da demek oluyor ki bir zamanlar ne olacak bu memleketin hali tartışmaları kanarya sesleri arasında yapılmaktaydı. Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı adlı kitabımızda kuşları ne çok seven, onları koruyan bir toplum olduğumuzu gözler önüne serdikten sonra Arif Nihat Asya'nın ders kitaplarında okutulan Bayrak adlı şiirinin kültürümüze yansıtmadığını söylemiştik. Asya'nın şiirindeki dizeleri anımsayalım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Kendilerini milliyetçi muhafazakar olarak görenler bu şiirin savunmasını yapma telaşına düşerek kültürümüzden nedenli uzak olduklarını gözler önüne sererler. Türklükten bahsedip Türk kültürünü tanımayan insandan daha zavallı kim olabilir? Kuşları nedenli seven ve yuvalarını koruyan bir toplum olduğumuza dair verdiğimiz nice örneğe Edmondo de Amicis'in gözlemlerini ekleyelim bir de. İtalyan yazarın gözler önüne serdiği şu sevgiyi görmeyene kör, kuş yuvasını bozmayı Türklük sanana cahil denmez de ne denir? Türklerin çok sevip korudukları her cinsten sayısız kuş yüzünden İstanbul'un kendine mahsus bir neşesi ve zerafeti vardır. Camiler, sofular, eski surlar, bahçeler, saraylar, her şey şarkı söyler. Dem çeker, cıvıldar, öter, şakır. Her tarafta kanatların teması hissedilir. Her tarafta hayat ve ahenk vardır. Serçeler evlere cesaretle girip çocuklarla kadınların ellerinden yem yer. Kırlangıçlar yuvalarını kahve kapılarının üstüne, çarşı kubbelerinin üstüne yapar. Sultanların veya şahısların hayratıyla beslenen sayılamayacak kadar çok güvercin sürüsü, kubbelerin saçakları boyunca ve şerefelerin etrafında beyazlı siyahlı halkalar meydana getirir. Martılar sevinçle uçuşur, binlerce kumru mezarlık servilerinin arasında sevişir. Yedi kulede kargalar öter, akbabalar daire çizerek uçar. Deniz kırlangıçları uzun dizeler halinde Karadeniz ile Marmara arasında gidip gelir ve leylekler ıssız türbelerin kümbetleri üzerinde laklak ederler. Amicis'in gözlemleri Arif Nihat Asya'nın kuş yuvalarına yaptığı saldırının Türkleri yansıtmadığı gerçeğinin edebi bir kanıtıdır. Sunduğumuz onca bilgiye rağmen Asya'nın şiirindeki saldırganlığı savunmaya kalkışanlara Türk kültürünü bir İtalyan'ın yazdıklarından öğretmeye devam edelim. Türkler için bu kuşların her birinin güzel bir manası veya hayırlı bir tesiri vardır. Kumrular sevdaları korur, kırlangıçlar yuva yaptıkları evleri yangınlardan muhafaza eder, değnekler her kış Mekke'ye hacca gider, deniz kırlangıçları müminlerin ruhunu cennete götürür. Böylece minnet hissiyle ve dindarlıkla Türkler kuşları himaye edip beslerler. Kuşlar da onların evlerinin etrafında, denizin üstünde ve mezarların arasında şenlik eder. İstanbul'da her yerde, insanın başının üzerinde, dört bir tarafında kuşlar vardır. Şehre köy neşesi dağıtan ve ruhunuzdaki tabiat duygusunu durmadan yenileyerek içinizi serinleten cıvıl cıvıl sürüler size şöyle bir dokunup geçer. Yanıtını aradığımız soru şuydu: bu saldırganlık, yuva yıkıcılık neden? Şairi bayrağı olan sevgisini anlatırken birden mezar kazıcı yapan etken ne olabilir? Bu soruların yanıtı elbette şairin yaşamında aranmalıdır. Henüz 7 günlük bir bebekken Arif Nihat Asya'nın babası ölür. 3 yaşına geldiğinde ise bir başkasıyla evlenen annesi onu terk eder ve Filistin'e yerleşir. Sevgisini kuş yuvası bozacak kadar saldırgan, şiddet dolu imgelerle dışa vuran şairimiz, bir yuvanın sıcaklığını ne hazindir ki yaşayamamıştır. Arif Nihat Asya'nın söz konusu şiirinde kuşlara ne büyük bir haksızlık yaptığını, onları hiç tanımadığını James Cook'un tanık olduğu bir olayla anlatalım. Kaptan Cook, Büyük Okyanus'un ıssız suları üstünde milyonlarca küçük kuşun havada çember çizerek uçtuğunu görür.